Ayrım 4. Kansas yoluna çıkarken bir kez durmak zorunda kaldık. Elektrik şirketinin kamyonu geçtikten sonra oldukça büyük bir çam ağacı yola devrilmişti. Norton'la cipten inip ağacı biraz yana çektik. Ellerimi sakız içinde kaldı. Billy de yardım etmek istedi ama elimi sallayarak arabadan inmemesini işaret ettim. Sivri dalların gözüne girmesinden korkuyordum. Yaşlı ağaçlar bana her zaman kötü ruhlu roman kahramanlarını anımsatır. Yaşlı ağaçlar insanın canını yakmak isterler. Kayak mı yapıyorsunuz? Koruda mı dolaşıyorsunuz? Ya da kar ayakkabılarıyla yürüyüşe mi çıktınız? Onlar için hiç fark etmez. Size hep zarar vermeye çalışırlar. Ellerinden gelse insanı öldürürler de bence. Kansas yolu açıktı. Ama birkaç yerde tellerin kopmuş olduğunu gördük. Vikil'in kamp alanının 400 metre kadar ilerisinde bir elektrik direği hendeğe yuvarlanmıştı. Direğin tepesinde birbirine geçmiş kalın kablolar karmakarışık saçlara benziyordu. Norton mahkeme salonlarında eğitilmiş o çok tatlı sesiyle "Korkunç bir fırtınaydı," dedi. Ama artık ukalalık etmiyordu, ciddileşmişti. "Evet, öyle." "Baba bak." Billy Eliç'lerin ambarını işaret ediyordu. Ambar 12 yıldan beri Tommy Eliç'in arka taraftaki tarlasında ayçiçekleri ve sarı papatyaların arasında yorgunluktan çöküverecekmiş gibi duruyordu. Her sonbahar ambarın artık kışı çıkarmayacağını düşünüyor, ilkbaharda ise onun hala yerli yerinde olduğunu görüyorduk. Ama şimdi iş değişmişti. Ambardan geriye kırık tahtalar ve kiremitlerin çoğu uçmuş bir dam kalmıştı. İşi bitmişti ambarın. Nedense bu düşünce kafamda ciddi ciddi, hatta uğursuzca yankılandı. Fırtına ambarı ezip geçmişti. Norton birasını bitirdikten sonra şişeyi kayıtsızca dışarı fırlattı. Billy bir şey söylemek üzere ağzını açtı, sonra yine kapadı. "Aferin Billy," diye düşündüm. Norton New Jersey'liydi. Orada depozito yasası yoktu. Billy radyonun düğmesini çevirmeye başladı. "Bak bakalım Voxo yayına başlamış mı?" dedim. Oğlum İbre'yi FM 92'ye getirdi. Ama radyodan sadece bir uğultu yükseldi. Billy bana bakıp omuz silkti. O garip sis perdesinin arkasında başka hangi istasyonlar vardı? Sonra VBLM'yi denedi diye mırıldandım. Billy İbre'yi öbür uca kadar götürdü. O arada Sibo FM, Vixi FM istasyonlarını da geçti. İki istasyonda yayın yapıyordu. Ama Maine'in sürekli rock müziği çalan VBLM istasyonu susmuştu. "Çok garip," dedim. Norton sordu. "Ne?" "Hiç, sadece yüksek sesle konuşuyordum." Billy Vibo'yu açmış müzik dinliyordu. Çok geçmeden kente vardık. Alışveriş merkezinde North çamaşırhanesi kapalıydı. Elektrik yoksa para atılan çamaşır makinelerini de çalıştıramazdınız elbet. Ama Bridgeton eczanesi ve federal süpermarketi açıktı. Araba parkı oldukça kalabalıktı. Yaz ortasında olduğumuz için arabaların çoğu bizim eyaletten değildi. Güneşli yerlerde toplanmış birkaç kişilik gruplarda hep fırtınadan söz ediliyordu. Bayan Carmondi'yi gördüm. Şu postu dondurulmuş hayvanlar satan ve koca karı ilaçları hazırlayan kadını. Hızla süpermarkete girdi. İnsanı hayrete düşüren kanarya sarısı bir pantolon takım giymiş, koluna küçük bir bavul büyüklüğünde bir çanta asmıştı. Derken Yamaha'ya binmiş, aptal suratlı bir delikanlı gürültüyle yanımdan geçti. Az kalsın ön çamurluğuma çarpacaktı. Delikanlı branda bezinden bir ceket giymiş, aynalı güneş gözlüğü takmıştı. Ama başında kaskı yoktu. Norton homurdandı. "Şu serseme bak." Araba parkının çevresinde dolaştım. İyi bir yer arıyordum. Ama istediğim gibi bir yer bulamadım. Arabayı parkın en uzak ucuna bırakıp yürümeye razı olduğum sırada şansım döndü. Küçük bir yat boyunda açık yeşil bir Cadillac süpermarketin kapısına en yakın olan park yerinden ağır ağır çıktı. Ben de hemen oraya girdim. Billy'ye Steph'in alışveriş listesini verdim. Oğlum 5 yaşındaydı ama kitap harfiyle yazılan şeyleri okuyabiliyordu. "Bir araba al ve işe başla. Ben anneni telefon etmek istiyorum. Bay Norton sana yardım eder. Ben de birkaç dakika sonra gelirim." Arabadan indik. Billy hemen Norton'un elini tuttu. Bir büyüğün elini tutmadan park yerinden geçmemesini oğluma daha küçükken öğretmiştik. Bu alışkanlığından henüz kurtulamamıştı. Norton bir an şaşırdı. Sonra da hafifçe gülümsedi. Steph'i bakışlarıyla yediği için neredeyse bağışlayacaktım adamı. Oğlumla birlikte süpermarkete girdiler. Ben de telefon kulübesine gittim. Kulübe North çamaşırhanesi ile süpermarketin arasındaydı. Omuzları açık, mor bir elbise giymiş olan ter içinde kadın telefonun düğmesine basıp duruyordu. Ellerimi ceplerime sokarak kadının arkasında bekledim. Kendi kendime "Neden Steph için böylesine endişeleniyorum?" diye sordum. Neden bu endişemde? Işıldamayan, bembeyaz sesin, yayın yapmayan radyo istasyonunun ve Okbaşı projesinde payı vardı. Morlu kadının çilli omuzları güneşten yanmıştı. Turuncu ciltli, terli bir bebeğe benziyordu. Almacı öfkeyle bıraktı, süpermarkete doğru dönerken beni gördü. "Paranızı boşuna ziyan etmeyin," dedi. "Telefon bozuk." Öfkeyle uzaklaştı. Az kalsın alnıma bir şaplak indiriyordum. Bir yerlerde telefon hatları da kopmuştu tabii. Bazı teller toplan altındaydı ama hepsi değil. Yine de telefon etmeyi denedim. Bu bölgedeki genel telefonlar Steph'in deyişiyle paranoyaktı. Parayı kumbaraya hemen atmıyordunuz. Önce düdüğü bekliyor ve numarayı çeviriyordunuz. Karşıdan bir yanıt verdiğinde ses otomatik olarak kesiliyordu. İşte o zaman karşıdaki telefonu kapatmadan 10 sentinizi kumbaraya atmanız gerekiyordu. Sinir bozucu bir şeydi bu. Ama bugün 10 sentim ziyan olmadı. Telefondan hiç düdük sesi gelmiyordu. Kadının dediği gibi bozuktu. Almacı yerine bırakıp ağır ağır süpermarkete doğru yürüdüm. O arada gülünç bir olaya tanık oldum. Yaşlı bir karı koca konuşarak giriş kapısına doğru ilerliyorlardı. Gevezelik ederken kapıya küt diye çarpınca birden sustular. Kadın şaşkınlık içinde tiz bir ses çıkardı. Komik bir yüz ifadesiyle birbirlerini süzdüler, sonra da gülmeye başladılar. Yaşlı adam karısının girmesi için kapıyı güçlükle itti. Elektrikli göz yardımıyla açılan bu kapılar oldukça ağırdı. Elektrik kesildiği zaman belki 100 kişilik bir biçimde yakalanırdınız. Ben de kapıyı iterek açtım. Havalandırma sisteminin çalışmaması hemen dikkatimi çekti. Dükkanlar yazın havalandırmayı sonuna kadar açarlardı. İçeride bir saat kalacak olursanız dişleriniz takırdardı bu yüzden. Federal'de diğer bütün modern süpermarketler gibi Skinner kutusu biçimde yapılmıştı. Modern pazarlama tekniği bütün müşterileri beyaz fareler gibi görüyordu yani. Gerçekten ihtiyacınız olan ekmek, süt, et, bira ve dondurulmuş yiyecekler gibi şeyler marketin en arkasındaydı. Oraya ulaşmak için modern insanda satın alma isteği uyandıracak eşyaların yanından geçmeniz gerekiyordu. Raflarda küçük çakmaklardan, köpek için kemik biçimli lastik oyuncaklara kadar her şey vardı. Meyve ve sebze bölümü giriş kapısının hemen yakınındaydı. Oraya bir göz attım. Ama oğlumla Norton görünürlerde yoktu. Kapıya çarpmış olan yaşlı kadın greyfurtları inceliyordu. Kocası aldıklarını koymak için cebinden bir file çıkarmıştı. Meyvelerin arkasından geçip sola döndüm. Bizimkiler üçüncü bölümdeydi. Billy hazır tatlılara bakıyordu. Norton ise onun arkasında durmuş, Steph'in yazısını sökmeye çalışıyordu. Yüzündeki şaşkınlık ifadesini görünce hafifçe güldüm. Yarı dolu arabaları ve rafları inceleyen müşterilerin yanından geçerek onlara doğru gittim. Sincaplığı tutan tek kadının Steph olmadığını anlaşılıyordu. Norton üst raftan iki kutu pasta malzemesi alıp arabaya attı. Ne alemdesiniz? Diye sordum. Norton döndü. Çok rahatladığı belliydi. Fena sayılmaz, değil mi Bill? Oğlum, öyle, dedi. Sonra da dayanamayıp sevinçle ekledi. Bay Norton da pek çok şey okuyamadı baba. Bir de ben bakayım. Listeyi aldım. Norton tam bir avukata yakışacak biçimde listede yazılanlardan aldıklarının yanına işaret koymuştu. Altısını alabilmişlerdi henüz. Bunların içinde süt ve gazoz da vardı. Oysa Steph daha 10 tane şey yazmıştı. Meyve ve sebze bölümüne dönmemiz gerekiyor, dedim. Steph domates ve salatalık istiyor. Billy arabayı döndürürken Norton homurdandı. Kasalara baksana Dave. İlerleyerek çıkışa bir göz attım. Önemli haber bulamadıkları zaman gazeteler böyle sahnelerin resimlerini basar, resimlerin altına da genellikle esprili yazılar koyarlardı. Süpermarketin sadece iki kasası açıktı. Para vermek için bekleyen insanların oluşturduğu çift sıra hemen hemen boşalmış olan ekmek raflarının önünden geriye doğru uzanıyor, sağa dönüyor ve donmuş yiyeceklerin durduğu buzdolaplarının önünde gözden kayboluyordu. Yeni bilgisayarlı kasaların hepsinin üzeri örtülüydü. Açık iki kasada bitkin görünüşlü iki kız cep hesap makineleriyle işi yürütmeye çalışıyorlardı. Her kızın yanında Federal'in iki müdür yardımcısından biri duruyordu. Bud Brown ve Ollie Weeks. Ollie'den hoşlanırdım. Ama kendisini süpermarket dünyasının Charles de Gaulle'ü sanan Bud Brown sinirime dokunuyordu. Kızlar hesabı tamamlarken Bud ve Ollie müşterinin verdiği para ya da çeke bir makbuz iliştiriyor, sonra da bunu bir kutuya atıyordu. Hepsi yorulmuş ve sıcaktan bunalmıştı. Norton bana katıldı. Yanında ilginç bir kitap getirdiğini umarım. Sırada epeyce bekleyeceğiz. Steph'in evde yapayalnız olduğu aklıma gelince yine endişelendim. Sen gidip istediklerini al. Ben Billy ile bu sorunu hallederim. Senin için de birkaç biri alayım mı? Düşündüm. Brent Norton'la anlaşıyor gibiydik. Ama bütün günü onunla kafa çekerek geçirmek niyetinde de değildim. Evde düzeltilmesi gereken çok şey vardı. Çok üzgünüm, başka sefere Brent. Norton'un yüzünde soğuk bir ifade belirdi. Kısaca, pekala, diyerek uzaklaştı. Arkasından bakarken Billy gömleğimi çekiştirdi. Annemle konuştun mu baba? Hayır, telefonlar çalışmıyor. Galiba telefon telleri de koptu. Annem için endişeleniyor musun? Hayır, diye yalan söyledim. Endişeliydim ama bunun nedenini bilemiyordum. Niye endişelenecekmişim? Ya sen? Yoo. Ama bile endişeliydi. Yüz hatları gerilmişti. O anda geri dönmemiz gerekirdi. Ama yine de çok geç kalmış olabilirdik. 3. Sis yaklaşıyor. Akıntıya karşı yüzmeye çabalayan son balıkları gibi zorlukla meyve ve sebze bölümüne döndük. Kalabalığın arasında birkaç tanıdık gördüm. Belediye meclis üyesi Mike Hutlin, ilkokul öğretmeni Bayan Rappler. Kuşaklar boyunca 3. sınıf öğrencilerinin ödünü patlatan kadın. Şimdi bir kavunu beğenmeyerek elliyordu. Steph'le gezmeye gittiğimizde Billy'e bakan Bayan Thurman. Ama müşterilerin çoğu buraya yazlığa gelmiş kişilerdi. Pişirilmesine gerek olmayan yiyecekler alıyor ve sade yaşamaktan söz ederek birbirlerine takılıyorlardı. Soğuk etler kermeslerde satılan ucuz kitaplar gibi kapışılmıştı. Geride sadece birkaç paket salam, fırında makarna ve erkek seks organına benzeyen bir tek sucuk kalmıştı. Domates, salatalık ve bir kavanoz mayonez aldım. Steph jambon istemişti. Jambonun bittiğini görünce onun yerine salama uzandım. Besin kontrol bürosu her pakette biraz böcek pisliği bulunduğunu, yani verdiğiniz paraya karşılık fazladan da bir şeyler aldığınızı açıklayalı beri salamı zevkle yiyemez olmuştum. 4. bölüme girerken Billy, bak dedi. Askerler gelmiş. İki er renkli yazlık giysiler ve spor kılıklarının arasında bej üniformalarıyla hemen göze çarpıyordu. Okbaşı projesi 45 kilometre kadar ötede olduğu için ordu personeliyle karşılaşmaya alışmıştık. Ama genç erler henüz tıraş olacak yaşta bile değil gibi gözüküyorlardı. Steph'in listesini bir daha inceledim. Her şeyi almıştık. Hayır, bir eksiğimiz vardı. Karım en alta sanki aklına sonradan gelmiş gibi bir şişe Lancer diye yazmıştı. Bu fikri beğendim. O gece Billy yattıktan sonra bir iki kadeh şarap içer, uykuya dalmadan önce de uzun uzun sevişirdik belki. Arabayı bırakıp kalabalığın arasından içki bölümüne gittim. Bir şişe şarap aldım. Dönerken deponun çift kanatlı büyük kapısının önünden geçtim. İçeriden büyük bir jeneratörün uğultusu geliyordu. Herhalde ancak buzdolaplarına yetecek güçteydi. Kapılar, kasalar ve diğer elektrikli aygıtları çalıştıramıyordu. Billy ile kuyruğa girdiğimiz sırada Norton da gözüktü. 6 şişelik 2 bira kasasını, bir somun ekmeği ve birkaç dakika önce gördüğüm sucuğu düşürmeden taşımaya çalışıyordu. Bizimle birlikte sıraya katıldı. Havalandırma sistemi çalışmadığı için içerisi çok sıcaktı. Kapıları neden ardına kadar açıp altlarına bir şey sıkıştırmadıklarını düşündüm. Buddy, Eagleton'ı kırmızı önlüğüyle yanda beklerken görmüştüm. Hiçbir iş yaptığı yoktu. Jeneratör tek düze bir sesle çalışıyordu. Başım ağrımaya başlamıştı. Bir şey düşürmeden aldıklarını şuraya koy Brent, dedim. Teşekkür ederim. Kuyruklar şimdi dolmuş yiyecek bölümünden daha da gerilere doğru uzanıyordu. Müşteriler istediklerini alabilmek için kuyrukların arasından geçmek zorunda kalıyorlardı. Bağışlayın, pardon, sözlerinden geçilmiyordu. Norton sıkıntıyla, bombok bir iş bu, diye söylendi. Hafifçe kaşlarımı çattım. Billy'nin böyle sözler duyması hoşuma gitmiyordu. Kuyruk ağır ağır ilerlerken jeneratörün uğultusu biraz hafifledi. Norton'la oradan buradan konuşuyorduk. Mahkemeye düşmemize neden olan arazi konusunu hiç açmadık. Hava durumu ya da Red Sox takımının şampiyonluk olasılığı gibi konuları seçtik. Sonunda gevezelik dağarcığımız boşaldı ve sustuk. Billy yanımda sıkıntılı sıkıntılı kımıldayıp duruyordu. Kuyruk çok ağır, adeta sürünürcesine ilerliyordu. Şimdi sağımızda donmuş yiyecekler, solumuzda da pahalı şaraplar ve şampanyalar vardı. Ucuz şarapların önüne geldiğimiz sırada bir an o çılgın gençlik günlerinde içtiğim Ripple şarabından bir şişe almayı düşündüm. Ama almadım. Zaten gençliğimin pek çılgınca geçtiği de söylenemezdi. Billy, baba neden daha çabuk olmuyorlar diye sordu. Yüz atları hala gergindi. Beni saran endişe sisi birden yarıldı ve korkunç bir görünümle karşılaştım. Dehşetin madensi parlak suratıyla bir an sonra kayboldu. Sakin ol şampiyon, dedim. Ekmek bölümüne, yani çift sıranın sola doğru bir dönüş yaptığı noktaya gelmiştik. Artık kasaları görebiliyorduk. İki açık kasayı ve kapalı olan dört makineyi. Elektrikli kasalara giden taşıyıcı kayışlar hareketsiz duruyordu. Üzerlerindeki levhalarda "Lütfen öbür kasaya gidin" yazıyordu. Bir de sigara markası. Daha ileride araba parkına ve onun gerisindeki 117 ve 302 numaralı yolların kesiştiği noktaya bakan camlı kapılar yükseliyordu. Yeni ürünleri ve süpermarketin verdiği armağanları tanıtan ilan ve reklamlar manzarayı yarı kapatmıştı. Süpermarket bugünlerde Doğa Ana'nın Ansiklopedisi adında bir dizi kitap dağıtıyordu anlaşılan. Bizim sıra Bud Brown'un bulunduğu kasaya doğru ilerlemekteydi. Önümüzde belki daha 30 kişi vardı. Bayan Carmody o parlak sarı takımıyla hemen fark ediliyordu. Sarı hummayla ilgili bir postere benziyordu kadın. Ansızın uzaklardan çığlığa benzeyen bir ses geldi. Ses gitgide yükseldi, sonunda bir polis sireninin çılgınca feryatlarına dönüştü. Dört yol ağzından bir kornanın cırlak sesi yankılandı. Fren gıcırtıları ve tekerlek inintileri duyuldu. Görüş açım uygun olmadığı için dışarıda neler olduğunu anlayamadım. Ama polis arabası süpermarkete yaklaşırken siren sesi yükseldi, önümüzden geçip uzaklaştıktan sonra hafifledi. Birkaç kişi ne olduğunu anlamak için kuyruktan çıktı ama sayıları fazla değildi. Müşterilerin hepsi de çok beklemişlerdi. Kuyruktaki yerlerini kaybetmek istemiyorlardı. Aldıklarını benim arabama bırakmış olan Norton da kapıya koşmuştu. Birkaç dakika sonra geri dönüp tekrar kuyruğa girdi. Yerel polis. Derken kentin yangın düdüğünü duyduk. İnitiye benzeyen sesi bir tizleşiyor, bir alçalıyordu. Billy elimi sıkıca tuttu. "Ne var baba?" diye sordu. Hemen arkasından da ekledi. "Annem iyi mi acaba?" Norton, "Kansas yolunda yangın çıktı sanırım," diye fikrini açıkladı. Fırtınanın kopardı o lanet olasıca teller yüzünden. İtfaiye arabaları neredeyse geçer. Böylece endişelerime bir odak noktası bulmuş oldum. Bizim bahçede de kopuk teller vardı. Bud Brown başında beklediği kasiyer kıza bir şeyler söyledi. Kız ne olduğunu anlamak için kafasını çevirmiş bakıyordu. Adamın sözleri üzerine kızardı ve yine hesap makinesinin üzerine eğildi. Bu sırada kalmak istemiyordum. Garip bir duygu beni oradan uzaklaşmaya zorluyordu. Ama kuyruk yine ilerlemeye başlamıştı. Artık kuyruktan çıkmak budalalık olacaktı. Şimdi karton karton sigara dolu rafların önündeydik. Biri giriş kapısını itti. 20'sine varmamış bir delikanlı, galiba kask takmadan motosiklete binen çocuktu bu. Delikanlı, "Sis!" diye haykırdı. "Sisi görmelisiniz, Kansas yoluna yayılıyor." Herkes dönüp ona baktı. Çocuk uzak bir yerden koşarak gelmiş gibi soluk soluğaydı. Kimse bir şey söylemedi. Delikanlı, "Sisi görmelisiniz!" diye yineledi meydan okurcasına. Herkes onu süzüyordu. Kıpırdananlar oldu ama hiçbiri sıradaki yerini kaybetmeyi göze alamadı. Henüz sıraya girmemiş olan müşteriler arabalarını bıraktılar ve çocuğun ne demek istediğini anlamak için çıkış kapısına doğru ilerlediler. Başında ancak bir ara reklamlarında bahçede biftek pişiren adamların kafasında gördüğümüz şal örneği, kurdeleli, hasır bir şapka olan iri yarı bir adam kapıyı hızla açtı. 10-15 müşteri de onunla birlikte dışarıya çıktı. Delikanlı da aralarındaydı. Erlerden biri, "Havlandırma sisteminin sağladığı serinliği dışarı çıkarmayın," diye şaka yaptı. Birkaç kişi güldü. Ben gülmüyordum. Çünkü sisin gölde nasıl ilerlediğini görmüştüm. Norton oğluma döndü. "Billy, neden gidip bakmıyorsun?" Hemen "Olmaz," dedim. Oysa ortada somut bir neden yoktu. Kuyruk biraz daha ilerledim. Çoğu müşteri kafasını uzatıyor, delikanlının sözünü ettiği sisi görmeye çalışıyordu. Ama bulunduğumuz yerden sadece parlak mavi gökyüzü görünüyordu. Birinin "Herhalde çocuk şaka ediyordu," dediğini duydum. Bir başkası, "Bir saat kadar önce Uzungöl'de garip bir sis toplanmıştı," diye karşılık verdi. Yangın düdüğü çığlığı andıran tiz bir ses çıkardı yine. Bu hiç hoşuma gitmedi. Sanki kıyamet yaklaşıyordu. Bir grup daha süpermarketten çıktı. Kuyruktaki yerlerini bırakanlar da oldu. Böylece kuyruk daha çabuk ilerlemeye başladı. Az sonra Texaco benzin istasyonunda çalışan kır saçlı ihtiyar teknisyen John Lee Frovin içeri dalıp "Hey!" diye bağırdı. "İçinizde fotoğraf makinesi olan var mı?" Çevresine bakındıktan sonra tekrar dışarı çıktı. Bu sözler pek çok müşterinin dışarı fırlamasına yol açtı. "Fotoğrafını çekmeye değecek bir şey varsa kaçırmayalım," diye düşünüyorlardı herhalde. Bayan Carmody yaşlılıktan kısılmış ama yine de gür sesiyle ''Dışarı çıkmayın!'' diye haykırdı birden. Herkes dönüp ona baktı. Kimileri sisi görmek için koştuğu, kimileri Bayan Carmody'den uzaklaşmaya çalıştığı ya da arkadaşlarını aramaya başladığı için sıranın düzeni bozulmuştu. Kızılcık rengi bir kazak ve yeşil bir pantolon giymiş olan genç ve güzel bir kadın, Bayan Carmody'yi düşünceli düşünceli kafasının içini okumak ister gibi süzüyordu. Birkaç fırsatçı bu durumdan yararlanarak hemen öne geçtiler. Bud Brown'un yanındaki kasiyer yine omuzunun üzerinden baktı. Brown uzun parmağıyla kızın omzuna vurdu. ''Kafanı yaptığın işe ver Sally.'' Bayan Carmody bağırdı. ''Dışarı çıkmayın, ölüm demek bu. Orada ölümün beklediğini hissediyorum.'' Bud Brown ve Olive Hicks kadını tanıdıkları için sinirli sinirli bakmaktan başka bir şey yapmadılar. Ama buraya tatile gelmiş olan yabancılar kuyruğu falan boş verip Bayan Carmody'nin yanından hemen uzaklaştılar. Büyük kentlerdeki dilenci kadınlardan da kaçardı herkes. Sanki bulaşıcı bir hastalığın mikroplarını taşıyorlarmış gibi. Kim bilir, belki de gerçekten taşıyorlardı. Sonra olaylar insanın aklını karıştıracak bir hızla gelişmeye başladı. Bir adam giriş kapısını itti ve sendeleyerek markete girdi. Burnu kanıyordu. ''Sizde bir şey var!'' diye bağırdı. Billy bacağıma yaslanıp büzüldü. Bilmiyorum, bunun nedeni adamın burnunun kanaması mıydı yoksa sözleri mi? ''Sizde bir şey var! Sizde bir şey var! Johnny'yi kaptı! Bir şey!'' Vitrinin önüne dizilmiş gübre torbalarına doğru geri geri gitti ve oracığa çöktü. ''Sizde bir şey John Lee'yi kaptı. John'un çığlıklar attığını duydum.'' Durum değişiverdi. Herkes fırtına yüzünden tedirgindi zaten. Polis arabasının sireni ve yangın düdüğü de gerginliği artırmıştı. Ayrıca elektrik kesilmesi gibi olaylar da Amerikalıların endişeye kapılmasına yol açardı. Durumu başka türlü nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. İşte bütün bu nedenlerle insanlar hep birlikte harekete geçtiler. Kaçmadılar. Böyle bir şey söylersem size tümüyle yanlış bir izlenim vermiş olurum. Paniğe kapıldıklarını da söyleyemem. Koşmadılar. Daha doğrusu çoğu koşamadı. Ama çıkıp gittiler. Bazıları kasaların yakınındaki büyük kapılardan dışarı baktı. Bazıları giriş kapısından dışarı çıktı. Kiminin elinde yiyecek paketleri vardı. Adam akıllı bunalan ukala Bud Brown, "Hey!" diye bağırdı. ''Onların parasını vermediniz. Hey sen, o sosisleri geri ver bakalım.'' Biri Brown'a güldü. Delice, tiz bir sesti bu. Bazıları bu yüzden gülümsediler. Ama gülümserken bile şaşkın ve endişeliydiler. Sonra başka biri bir kahkaha attı. Kıpkırmızı kesilen Brown, pencereden bakmak için yanından geçen bir kadının elindeki mantar kutusunu çekip aldı. Kapıların önü kalabalıklaşmıştı artık. Bu insanlar tahta perdedeki deliklerden inşaat yerine bakan meraklılara benziyorlardı. Kadın, ''Mantarcıklarımı geri ver!'' diye bağırdı. Kadın mantarlardan böyle garip bir sevgiyle söz edince yakınında duran iki adam deli gibi gülmeye başladı. Şimdi mağazada eski tımarhaneleri hatırlatan bir hava vardı. Bayan Carmody yine avaz avaz bağırarak müşterileri dışarı çıkmamaları için uyardı. Yangın düdüğü kesik kesik ıslık gibi sesler çıkarmayı sürdürüyordu. Evinde hırsız yakalamış, yaşlı ama güçlü bir kadının sesine benziyordu tıpkı. Ve Billy birdenbire ağlamaya başladı. ''Baba, o yüzü kanlı adam kim? O yüzü kanlı adama ne olmuş?'' ''Önemli bir şey yok koca Billy, sadece burnu kanamış. Bir şey yok.'' Norton düşünceli düşünceli sordu. ''Siste bir şeyden söz ederken ne demek istedi?'' Kaşlarını çatmıştı. Norton da şaşkınlığını böyle gösteriyordu anlaşılan. Billy gözyaşları arasında ''Baba!'' diye inledi. ''Korkuyorum.'' Biri hızla yanımdan geçerken bana çarptı. Az kalsın yuvarlanacaktım. Billy'yi kucağıma aldım. Ben de korkmaya başlamıştım. Kargaşa büyüyordu. Bud Brown'un tepesinde durduğu kasiyer Sally yerinden fırlayıp kaçacak oldu. Brown kızı kırmızı önlüğünün yakasından çekti. Yaka yırtıldı. Sally parmaklarını bir pençe gibi bükerek Brown'u tokatladı. Yüzü çarpılmıştı. Bir yandan da ''Çek bir sellerin üzerimden!'' diye bağırıyordu. Brown, ''Kes sesini küçük budala!'' dedi. Ama çok şaşırdığı belliydi. Sally'yi tekrar yakalamaya kalkıştı. Olive Hicks onu sert sert uyardı. ''Bud, sakin ol!'' Başka biri bir çığlık attı. Daha önce kimse paniğe kapılmamıştı. Ama o an yakındı. İnsanlar kapılardan dışarı sel gibi akıyordu. Bir şangırtı koptu ve düşüp kırılan bir gazoz şişesinden köpükler fışkırdı. Norton, "Tanrım!" diye bağırdı. "Neydi bu?" derken ortalık kararmaya başladı. Hayır, bu tam anlamıyla doğru sayılmaz. O sırada havanın karardığını değil, marketteki ışıkların söndüğünü düşündüm. Ani bir hareketle başımı kaldırıp floresan lambalara baktım. Bunu yapan yalnız ben değildim. Ama birden elektriğin kesik olduğunu hatırladım. Markete girdiğimizden beri ışık yanmıyordu. Ne var ki içerisi daha önce bize bu kadar karanlık gelmemişti. Sonra kapıların önündekiler bağırıp işaret etmeye başlamadan gerçeği anladım. Sis yaklaşıyordu.